Ayrım 4. Suçlu. Orhan Kemal. Sayfa 41. Boynunda iç porta yüksek kaldırımdan aşağı inerken sağdaki büyük dükkanın önüne durdu. Vitrini seyreden, kendinden az kabaca bir çocuk dikkatini çekmişti. Ayaklarında beyaz keten lastikler, sırtında kısa kollu sarı bir fanila, bacağında kendininkinin koyu mavisi bol paçalı önden cepli bir pantolon. Vitrindeki müzik aletlerine dalmıştı. Çocuğun da aldığı müzik aletleri değil de pantolonu, fanilası, beyaz lastikleri çok hoşuna gitmişti. Böyle bir çocukla arkadaş olmak isterdi. Kim bilir. Belki bu da kendi gibi hırsız polis kitapçıkları, Meksika kovboylarının hayatlarından söz açan dergiler okuyordu. Belki de iki çocuğun devre alemini. Çocuk iç portasını aldı. Gözleri vitrinde ağır ağır uzaklaştı. Şerit arkasından gitti. Tam yaklaşıp vitrindeki hangi çalgıyı en çok beğendi soracaktı ki sağdaki sinemanın resimlerinin dikkatini çarptı. Durdu. İki ayrı filmin ilanı. Biri Harikalar Diyarı, öteki Kırmızı Eşarp Çekmesi. Yaklaştı. Bacaklarına yapışık dar pantolonu, belindeki kemerinde çifte tabancası, boynunda mendili, başında geniş kenarlı şapkasıyla iri yarı bir kovboy. Tıpkı böyle olmak istiyordu. Uzun boylu, geniş omuzlu, ince belli, sağlam yumruklu. Bunun içinse Amerika'ya gitmekten başka çare yoktu. İşini çekti. Gidecekti. Dünya dünyaya geçse gidecek, düşmanlarını birer yumrukla tepeleyip canlarını cehenneme yollayacak hale gelecekti. Mırıldandı. Kırmızı Eşarp Çetesi. Aslan Thompson'u hatırladı. Aslan Thompson da bunun kadar iri yarı, bunun kadar yakışıklıydı herhalde. Kadınlar buna da Aslan Thompson gibi öpücük yollarlardı. Ama bu da Aslan Thompson gibi aldırış etmez, patronuna kafızdan çete arkadaşlarıyla hesaplaşmak için İşin Maymun Meyhanesi'ne pervasızca dalardı. İşin Maymun Meyhanesi diye mırıldandı. Ne güzel, ne güzeldi be. Ancak Amerika'da bulunurdu böyle meyhaneler. Başka yerde olamazdı. İnsan istediği kadar zayıf, korkak olsun, Amerika'ya gitti mi tamamdı. Gömleğinin kolunu dirseklerine kadar çemirledi. Parasını şişirdi, eliyle yokladı. Beğenmedi. Dirsek kemiğini fırlak, kolunu ince buldu. Bu memlekette kaldıkça kolun kalınlaşamayacağını biliyordu. Ama Amerika'ya gidince, Kırmızı Eşarp Çetesi filminin yakışıklı kovboyuna yeniden baktı. Gidince tıpı tıpısına bunun gibi olacak, kadınlar öpücük gönderse bile boş verecekti. Bir kahraman kadınlara tenezzül etmezdi. Kadınlar da ne oluyordu? İş portasını yerden aldı, ipini boynuna geçirdi. Yolu susacaktı. Aklına filmi seyretmek geldi. Bir paradi biletini yetecek kadar parası var mıydı acaba? İşportayı yeniden çıkarıp yerine bıraktı. Cebindeki parayı kontrol etti. Yoktu. Allah belasını versin. Sabahtan öğleden sonra gez gez havaydı. Bu gidişe adam olacağı yoktu. Babasını hatırladı. Annesini eziyetle öldürmese, ölümüne sebep olmasa. Kaşları çatıldı. Ne olurdu? Okuyup da dişçinin oğlu gibi doktor, yoksa öteki hanım evlatları gibi avukat, eczacı, hakim olurdu. İstemiyordu. Amerika'ya gidecek, Aslan Thompson olacak, düşmanlarından intikam alacaktı. Kırmızı Eşarp Çetesi'nin aslanına baktı. Senin gibi dedi. Senin gibi olacağım Aslan Thompson. Sonra tekrar iç portasını aldı, ipi boynuna geçirdi, yolu tuttu. Aslan Thompson yerinde olsaydı şimdi, cebinde en üst balkon bileti için parası bulunmamasının önemi vardı. Gişeye gitmeyi bile tenezzül etmezdi herhalde. Gişe kapısına yaklaşır bir omuz, kapıdaki enayiler iskemli kağıtları gibi devrildilerdi iki yana. Polise mi haber verirlerdi? Vız gelirdi. Tabancalarını sıyırdı mı? Aslan Thompson az önce Kırmızı Eşarp Çetesi'nin afişindeki iri yarı kovboy olmuştu. Adı belki de başkaydı ama ne çıkar? Aslan Thompson'un yerini almıştı. Merdivenleri ağır ağır iniyor, Aslan Thompson'un polislerle savaşını yaşıyordu. Sinemacılar birer iskambil gibi iki yana devrildikten sonra dağılan çenelerini tut tuta karakola koşuyorlardı. Komiser polisleriyle yetişiyordu. Aslan Thompson, o sıra localardan en güzeline kurulmuş, bacak bacak üstüne atmış, sigarasını tellendirmektedir. Ne komiser umurunda ne de polisler. Bakmıyor bile. Omuzundan çekilmesine tepesi atarak fırlıyor. Tabanca kullanmaya ne lüzum var? Yumrukla, tak tak tak. Komiserler, polisler serilmişlerdir. Thompson, onları ayağıyla locadan dışarı atıyor. Kapıyı çekiyor, sigara tellendirmesine devam ediyor. Biri kokoreççinin önünde açlığını, midesini kazındığını duyuyor. Ama cebindeki parayla alıp yemeği akıl etmiyor. Çünkü içindeki Aslan Thompson daha büyük kuvvetlerle çarpışmak zorunda kalmıştır. Komiserlerle polisler locadan dışarı atıldıktan sonra koşmuş, müdüriyete ne kadar polis varsa yardıma çağırmışlardır. Aslan Thompson tabancalarını çekip belki yüzden çok polisin üzerine atlıyor. Yumruk, tekme. Sonra başlıyor atışı. Bütün polisleri yere sayıp bir bisikletçi dükkanının önünde duran motosiklete tak, yıldırım gibi uzaklaşıyor. Yüksek kaldırım merdivenin en alt basamağına durdu. Şimdi ne yapacaktı? Soldaki şapkacı dükkanının yanındaki bisikletçi camekanından içeri baktı. Duvardaki saat öğleden sonra 2 çeyrek geçeyi gösteriyordu. Aklına midesi geldi. Aşçını duydu. Bir şeyler yemeliydi ama ne? Dünkü gibi zeytin ekmek mi? Yoksa çayla simit yahut salatalık beyaz peynir ekmek mi? Zeytin ekmeğe karar verdi. En yakın bir bakkal dükkanından alıp köprünün dubaları üstüne indikten sonra bir tramvaya asılır Sultanahmet'e giderdi. Top oynuyordu çocuklar. O da oynamak isterdi ama olmuyordu. Şu işporta. İşportacılıktan zengin olur muyum, olunurmuş gibi babası boynuna takmıştı. İçini çekti. Bakkal dükkanının yanındaki lokantanın vitrinin gözüne ilişti. Durdu. Kocaman, kıpkırmızı bir balık. Ağzına bir demet maydanoz. İçeri geçirilmiş kebaplık taze etler. Zeytinyağlı dolmalar, biber, yaprak, patlıcan dolmaları. İri iri domatesler, yeşil biberler, kocaman kaselerde tatlılar. Aslan Topsun olsa cebinde parası olmasın isterse girer istediklerini getirip yer para vermeden çıkardı. Kim onu hesap isteyecekti? Lokantacı mı? Kulağına bir kadın sesi çalındı. Zavallı. Döndü. Yan yana iki zarif hanım. Kendisine bakarak ağır ağır geçiyorlardı. Tatlı mavi gözlüsü durdu. O yemeklerden hangisi yemek istersen söyle küçük. Kaşları çatıldı. Yüzü nefretle buruştu. Mosmor kesildi. Caddeye kocaman binaları, dükkanları, tramvaylarıyla sallanıyordu. Hangi kadın Aslan Thompson'a böyle söyleme cesaret edebilirdi? Nefretle, hiçbirin dedi. Öteki kadın dudak büktü. O gururlu da, çok. Deli sen de, yürü hadi. Yan yana uzaklaştılar. Cevdet arkalarından nefretle bakıyordu. Ne sanmışlardı onu? Dilenci mi? İşportacılıkla dilencilik aynı şey miydi yani? Bir an tepesi attı. Boynundan işportacıyı çıkartıp atmak. Kadınlar kaybolmuşlardı. Kaybolmasalardı da durup ne yapacağı bekleselerdi mutlaka parçalardı işportasını. Dilenci değildi. Hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktu. Jano'da bir motosiklet sahibi olup Amerika'ya gitmeden önce bisikletçinin yanına çalışıyordu. Ne çıkardı? Günün birinde o da bir yolunu bulup Amerika'ya gider, Thompson olurdu. Olurdu ne demek? Olacaktı. Elbette olacaktı. Bakkaldan ekmekle kara zeytin alıp köprüye indi. Vapur yetişmek için koşanların kalabalığını bir süre sinirli sinirli seyrettikten sonra tam yolu tutacakken yaşlı bir kadın çengelli iğne istedi, verdi. Aldığı parayı pantolonun cebine indirdi. Soldaki dubada karnını doyururdu her zaman. Serindi, tenhaydı. Gene öyle yapacaktı. Birden durakladı. Demin yüksek kaldırımdaki müzik aletleri satan dükkanın vitrinin önündeki mavi gözlü sportacıyı gördü. Oturmuş zeytin ekmek yiyordu. İki sıra bembeyaz dişiyle aydınlık aydınlık yüzerek buyur dedi. Türk olmadığını hemen anladı. Buyur eden başkası olsa Kabil değil oturmaz, ne kimsenin yiyeceğini yer ne de kimseye zeytinin ekmeğini gösterirdi. Bu sefer öyle olmadı. İşportasını indirip oturdu. Ben de senin gibi zeytin ekmek yiyeceğim. Çıkardı. Zeytin kağıdını açıp yaydı. Yayda maaşını unutmuştu. Ben seni tanıyorum dedi. Mavi gözlü çocuğun gözleri büyük büyük açıldı. Nereden? Yüksek kaldırımdaki müzik aletleri dükkanının vitrinini seyrediyordum. Sahi, niye seslenmedin? Tanışmıyorduk ki. Müziğe çok meraklıyım. Dünyanın en büyük tenörü olmak isterdim. Ne demek o? Şarkıcı yani. Bir şarkıcı. Heh. İnsan olunca Aslan Thompson olmalıdır. Sen Türk değil misin? Hayır Rum'um. Sen, ben Türk'üm. Demek Aslan Thompson olmak istiyorsun. İnsan Amerika'ya gidince hemen olur. Yok canım. Alay ediyorsan da kaşları çatıldı. Hemen olur ya. Ne sandın? Hem sen ne bakıyorsun benim böyle zayıf olduğuma? Ben bizim mahallenin en iyi santraforuydum. Şimdi yine en iyi ama bakma. Baban yok mu senin de? Var. Niye sordun? Benim yok da. Annen? Annem var ama bir anne babanın yerini tutar mı? Niye? Babam sağ olsa ben böyle işportacılık mı yapardım? Kaşları gene çatıldı, yüzü asıldı. Belli olmaz. Benim boynuma işportayı babam taktı. Taktı ama asıl sebebim kim olduğunu biliyorum. Adın ne senin? Kosti. Senin? Cevdet. Asıl sebep kim? Üvey annem. Gözleri daldı, yüzü gene morarmıştı. Rum çocuğu hayretle bakıyor, sebebini öğrenmek istiyordu. Üvey annen demek, babanı mı dolduruyor? Uzundur. Gözlerini uzaklaşan hacı vapuruna dikmişti. Bu vapur şimdi oturdukları semtin iskelesine yanaşacak, palamarını atacaktı. Bu vapurlarda Halic'in kirli sularında da oturdukları semtleri kızıyordu. Yalnız Cevri, o orada olmasa. İşportan çok küçük, çeşinde az. Ne dedin? İşportan çok küçük, çeşinde az diyorum. Boş ver. Niye karnını doyurmuyorsun? Karşılık vermedi. Ekmeğiyle zeytinini gevelemeye başladı. Sonra birden sordu. Kaça kadar okudun? 3'e kadar. Sonra bıraktım. Niye? Babam öldü. Annemin gözleri iyi görmüyor. Kız kardeşim ise dikiş yurduna gidiyor daha. Gelecek sene bitirecek. Annem diyor ki, öbür sene ablan tercihlik yapabilir, bize bakar diyor. Ama benim hiç ümidim yok. Yok ha? Yok. Kız kısmı güvenilmez ki. Evlenme yakalarına taktılar mı? Bırak. Senin de fiyakacı arkadaşların var mı? Nasıl? Doktor, avukat olmak isteyen. Oo. Bir var yani, doktorun oğlu. Benimle her gün alay eder. Diyor ki, ben diyor Atina Üniversitesi'ni bitirip babam gibi doktor olacağım. Sonra sizin gibi cahilleri tedavi edip paralarını söyleyeceğim diyor. Benden kuvvetli olmasa bilirdim yapacağım ama benim de öyle arkadaşlarım var. Hem de bir tane değil, enayiler. Okulda notlarım hepsinden iyiydi. Futbolda hepsini dizerdim çalımı. Avukat, doktor, eczacı olacaklarmış. Olurlarsa olsunlar. Bir avukat, doktor, eczacı mı daha şerefli yoksa Aslan Thompson mu? Kosi hiçbir şey anlamadı. Nasıl yani? Demin yüksek kaldırım sinemasında bir kovboy resmi gördüm. Ha, kırmızı eşarp çizgisindeki Bill. Bill mi ismi? Bill ama çok acıklı film. Gördün mü? Gördüm. Nasıl? Çok acıklı ama sonunda intikamını fazlasıyla alıyor. Bu Bill küçücük. Zavallı bir annesi var. Bir de babası var ama sarhoşun biri. Kafayı çekip geliyor eve akşamları. Zavallı kadın hep dövüyor. Ceddi işini çekti. Tıpkı onun annesi de babası gibiydi. Sonra kadın hep dövüyor. Hep dövüyor. Elinden paralarını alıyor. İçkiye veriyor. Günün birinde kadıncağız ölüyor. Çamaşır yıkarken mi? Hayır. Fabrikadan dönerken yere yıkılıyor. Ağzından burnundan kan geliyor. O sırada Bill'in babası yine sarhoş. Kadın kaldırıp eve götüreceği yerde bir şarkı mırıldanıp basıp gidiyor. Nereye? Eve mi? Hayır. Mary diye kötü bir kadın var onun yanına. Mary hizmetçi mi yoksa? Hırsız şebekesinde. Hizmetçi gibi bir şey. Çıtı da önüne gelen yatıp kalkıyor. İşlerini görüyor. Cevdet mırıldandı. Üvey annem gibi. Senin üvey annen de mi kötü kadın? Değil ama bizim evde hizmetçiydi. Annem öldükten sonra babam. Aldı ha. Tüh. Sonra Mary'nin yüzünden Bill'in babası hırsız şebekesine girdi. Bill yalnız kaldı. Kaldı mı öyle kurnaz çocuk ki bizim gibi iç borçsuzluk yapıyordu önceleri. Cevdet coştu. Yaşasın bizim gibi ha. Sonra büyüdü. Bill müziğe çok meraklı, benim gibi. Büyük bir tenör olmak istiyor. İstiyordu ama babası bırakmıyordu ki. İçki içebilmesi için para lazım. Hem Bill'i hem de Bill'in annesine eşek gibi çalıştırıyor. Ellerinden son metreliklerine kadar bütün paralarını alıyordu. Annesi ölüp de babası Mary'nin yüzünden hırsızlara karışınca Bill yalnız kaldı. Günün üzeri çalışıyor, akşamları bir öğretmenden müzik dersi alıyordu. Günün birinde büyük bir tenör oldu. Çok para kazanmaya başladı. Otomobiller, güzel kadınlar. Kadınlar öpücük yolculuklarda boş verirdi. Değil mi? Tabii. Sonra çok zengin oldu. İşte, evlendi. Amerika'nın en büyük tiyatrolarında konserler verdi. Benny Amagili'yi bilir misin? Kim o? Dünyanın en büyük tenörü. Londra'nın Albert Hall tiyatrosunda 7.300 kişi onu alkış tufanına tuttu. Konserden sonra Avrupa ve Amerika'nın en büyük gazeteleri büyük manşetlerle ondan bahsettiler. Ne biliyorsun? Adeta sinirlendim. Ne biliyorum? Nah, bak. Lacivert pantolon cebinden limi lim olmuş bir gazete küpür çıkarıp heyecanla açtı. Frak giymiş, beyaz yakalı, şişmanca bir adam. Altına büyük sanatkar giydi. Sonra bir başka resim. Kosti, resmin altındaki yazıyı hep aynı heyecanla okumaya başladı. Benyamin'e giydi. Londra'nın en büyük konser salonu, Royal Albert Hall'da, kulislerinde dinleniyor. Sağda meşhur tenör gazetecilerle görüşürken. Arkasında hizmetkarı. Bırak şimdi bunu. Sonra, ne sonra? Kırmızı eşarp çetesini anlatıyordun. Evlendi, çok zengin oldu. Ha, bil mi? Tamam. Çok zengin oldu. Babasının çetesi bir gün askıntı olmaya başladı. Thompson ama. Ne Thompson'u ya? Bil. Neyse. Sonra? Sonra vermedi tabii. Çocuğunu kaçırdılar. Hem de kim biliyor musun? Babası. Bil'in babası. Götürdü, Mary'e teslim etti. Cedet boğulacak gibi heyecanlanmıştı. Tıpkı benim babam. Üvey annem gibi. Onlar da böyle yapmak isterler. Vay namussuzlar vay. Sonra? Neydi senin adın? Kosti. Polis hiçbir şey yapmadı. Bil'in arkadaşı bile yardım etmek istedi. Kovboy. Kovboy ha, yaşasın. Bil de aralarını alıp Bill de onlar gibi giyindi mi? Yüksek kaldırım sinema afişinde gördün ya. Yaşasın. Aslan Thompson olmuş. Bill kardeşim. Thompson'u nereden çıkarıyorsun? Boş ver Bill'i. Thompson alışmışım ben. Dünyanın bütün kovboyları Aslan Thompson'muş. Öyle olsun. Kovboylar işe eli bir aldılar. Tamam değil mi? Hain morun cezasını verdiler. Bırakmıyorsun ki anlatayım. Anlataydı. Çocuğu tam öldüreceklerdi. Bill çatoya girdi. Önüne gelene bastı yumruğu. En sonunda çocuk korktu, ağlamaya başlayınca Bill yolunu değiştirdi. Yoksa başka bir yana gidecekti. Çocuk üvey ananın elinde miydi? Boğacaktı diyorum ya. Vay namussuz vay. Baba ne yaptı baba? Ne yapacak? Ayaklarına kapandı. Köpek gibi yalvardı. Of mu etti? Etti. Ben olsam etmezdim. Sonra tekrar şarkıcılara döndü mü? Hayır. Bundan sonra dedi. Çocuk çalıcılarla, kaçakçılarla, hırsızlarla dövüşeceğim dedi. Bütün fena insanlar karşısında beni bulacaklar dedi. Cedet'in biraz sivri ama son derece birimli burnunun kanatları titriyordu. Kirpikleri ıslanmıştı. Büyük Amerika'ya gidince o da tıpkı onun gibi Aslan Thompson gibi olacaktı. Gölgeler uzamaya başlamış. Kalktılar. Kostin zeytin kağıdını avucun içine buruşturup top yaptı. Kuvvetli bir sol dışarttı. Kağıttan top denize kurşun gibi uçtu. Solak mısın? Sol. Sağ ama solum daha kuvvetli. Takımda ne yoruluyorsun? Kaleciden başka her şey. Sen, ben de öyle ama asayarım santraforluk. Göbre merdiveni ağır ağır çıktılar. Kalabalık bir harbiye Fatih tramvayına atılıp Sultanahmet'e gittiler. Cevdet her gün seyrediyordu ama aralarına katılıp oynayamıyordu. Kosti küçük bir çocuğa iç borsada teslim etti. Çocukların arasına katılıp güneş batıncaya kadar oynadılar. Kantere bakmışlardı. İç borsalarını boyunlarına takıp uzaklaşırken yeni tanıştığı küçük futbolcular yarın gene gelmelerini söylediler. Oyununu çok beğenmişlerdi. Kadırga ile yapılacakları maçı santrafor oynatacaklardı. Galip edilirlerse 50'şer kuruş yolu da vardı. Kosten İran konsolosluğunun önünde ayrılıp Yeşil Direk, Hıssı Çarşısı, Tahtakale, Küçük Pazar yoluyla mahalleye geldiği zaman adam akıllı yorulmuştu ama umurunda değildi. Surahmet'tekiler oyunu beğenmişlerdi ya. Tam perili konağın hizasına Cevriye'ye rastladı. Kız her zamanki bir yan ayaktı. Elini tuttu. Cevdet abi. Hı? Bu akşam dutun altına gel de bak sana neler anlatacağım. Şimdi anlatsana. Şimdi olmaz. Niye? Olmaz da ondan. Erol dedi ki. Cevdet dikkat kesildi. Ne dedi? Dutun altına gelirsen öğrenirsin. Ne diyebileceğini kestiriyoruz ama gene de kurt düşmüştü içine. Erol, Kayhan, Ayla, Şinasi ve ötekiler kafasına kaynaşmaya başladılar. Yalnız Erol mu? Erol, Kayhan, Şinasi, Ayla. Ayla daha. Tabii ya, senin yüzüne beni kovaladılar. Tutsalar öyle döveceklerdi ki. Peki ama niye? Gelirsen öğrenirsin. Çıplak ayaklarıyla perili konağın ardındaki koyu karanlığa doğru koşup kayboldu. Cevdet dikilmiş arkasından bakıyordu. Kız çoktan kaybolmuştu oysa. Dikildi, dikildi. Sonra cebinden tebeşirini çıkarıp perili konağın alt kat pembe duvarına gitti. Mendille duvardaki karmakarışık yazıları sildi. Kalın bir yazıyla kırmızı eşarp çetesi yazdı. Geniş kenarlı şapkasıyla bir kovboy resmi çizdi. O Erol çok oluyordu. Gösterecekti ona da ötekileri de. Eve geldi. Kapı kapalıydı. Usul usul çaldı. Babası açtı. Gel bakalım işportacı başı. Girdi. Odasına geçti. İşportasını çıkartıp bir kenara bıraktı. Gel bakalım işportacı başıymış. Alay mı ediyordu? Kırmızı eşarp çetesindeki Bil yahut dayısı Aslan Thompson'la kendisi gibi işportacılık yapıyormuş. Sonraya gene babası. Nasıl, alışveriş yaptın mı? Dargın dalgın cevapladı. Yapamadım. Niçin? Sertçe baktı. Niçin var mı? Çeşitim az. Yanlış çengelli ilerinde balon sattım. Zararı yok. Yavaş yavaş olur. Şu ilki bitirseydin seni de bizim Abdülsamet'in torunu gibi gedikliğe verirdik. Elini yüzünü ayaklarını yıkamak için musluğa gitti. Gitti falan işi yoktu. Amerika'ya gidecekti. Aslan Thompson olup Bil gibi haksızlıklarla çarpışacaktı. Musluğun soğuk suyu terli, ateş gibi yanan ayaklarına dökülünce irkildi önce. Sonra alıştı. Ne hoş bir soğuk su. Demek kadırga ile karşı sultanahmetlilerle oynayacaktı. Lakin çocuk çok iyi çocuktu şu Kosti. Şarkıcılık tutkusu suç değildi. Amerika'ya gitmek istiyordu ya. Akşamları ifsiz sapsız kitaplar okuyacağına 5. sınıfın derslerini çalışsan, seneye imtihana girer 5. diplomasını alır, saçla döndü. Gedikliğe mi girerdin? Beğenmiyor musun? Beğenmiyorum. Sportacı kalmak daha mı iyi? Evet, daha iyi. Ayaklarını çabucak yıkayıp odasına döndü. Kuruladı. Yatağına sırt üstü uzandı. Onlardan beklediği hiçbir şey yoktu. İsterse babası olsun, karışmasındı. Az sonra gene babası karnını aç mı? Çok oluyor odama. Değil dedi. 3 kuruş kazanıyorsun. Onu da yiyeceğe mi veriyorsun? Eve gelsen Allah ne verdiyse yesen. Yiyeceğe fazla bir şey verdiğim yok. Korkma. Korkma mı? Terbiyesize bak. Babana karşı mı geliyorsun? Az kalsın bütün bağları koparacaktı. Kendini zor tuttu. Yaşlı adam söylendi. Sonra yukarı çıktı. Karısının sesi geliyordu. Cedid gittikçe hırsalanarak dinleniyor, içi için yiyordu. En büyük kötülüğü sen ondan göreceksin. İhtiyar babasına diklenmeye utanmıyor. Bir karışkan böyle. Yarın büyüyünce kim bilir ne olacak. Bir yandan bir yana döndü. Ne olacağını göreceksiniz. Siz de başkaları da. Sonra ses kesildi. Her şey koyu karanlıklarda eridi. Öyle yorgundu ki şu Cevriye'yi de ne diye dutun altına çağırmıştı sanki. Her yanı dövülmüş gibi sızlanıyordu. Yorgunluk sel gibi akıyordu gövdesinden. İstemeyerek gözlerini yumdu. Az sonra da uykuya geçti. Rüya görmeye başladı. Kosti şarkıcı olmuş kendi Aslan Thompson. Üvey anne, kırmızı eşarp çetesindeki Mari. Kosti'nin çocuğunu kaçırmışlar. Kaçıran da babası. Karısına yani Mari'ye teslim etmiş. Tıpkı kırmızı eşarp çetesindeki gibi polisler çocuğu bulamayınca işi o el koymuş. Polislerden ayrı. Çetenin izi üzerindedir. Tek başına. Birden bir baykuş olması karışıyor rüyasına. Perili konak. Babasıyla üvey ana Kosti'nin çocuğunu perili konağa kaçırmışlardır. Tabancalarının ikisini birden çekip dalıyor perili konağa. Perili konakta cinler, periler mezarlarından efendileriyle hortlamış ölüler. Babasıyla üvey anne onlara karışmış. Hepsi birlik olup üzerlerine çullanıyorlar. Tabancaların tetiklerine dokunuyor. Hayret, patlamıyor. Kaldır patıyor. Yumrukta geçecektir ama nafile. Kolları omuz başlarından kesilmiş gibi kalkmıyor. Etrafı sarılıyor. Sımsıkı bağlanıyor iplerle. Bağırmak, kıyametleri koparmak istiyor, olmuyor. Ancak inebiliyor. Kanter içinde uyandığı zaman pencere camının vurulduğunu duydu. Kalktı, gitti, kanadı açtı. Cevriye, niye gelmedin? Gelecektim. Uyuyor muydun yoksa? Yok canım, hadi gel. Şimdi. Kanadı kapayıp odadan usulacık çıktı. Yukarıda ışık vardı. Mırıl mırıl konuşuyorlardı. Onları çaktırmadan nasıl uyuyacaktı? Karanlıkta Cevriye'yi kolladı. Geçen geceki gibi sokak kapısını açık bırakmak niyetinde değildi. Geç vakit döndüğü zaman kapıyı arkasına kadar açık bulmuştu. Mutfağa gitti. El yordamıyla bir şeyler aradı. Kapı kadına sıkıştırıp ardına kadar açmamı sağlayacak bir şey. Buldu da. Bir kağıt parçası. Şırdatmadan usul usul katlayıp sokak kapısına geldi. Demir mandalı yavaşça kaldırdı. Kağıtlı kağıdı usulünce yerleştirip kapıyı çekti. Yokladı. Kapanmıştı. Mandalı ilişmeden çekti. Açıldı. Olmuştu. Dışarı çıktı. Kanadı deminki gibi çekti bıraktı. Bu surette iş sigortalamıştı. Kapı hem kapalı hissini verecek, kanat ardına kadar açılmayacak, hem de geç vakit eve dönünce anahtarı hiç olmadan itince açacaktı. Cevriye sabırsızlık içindeydi. Her zaman çabucak gelirdim be Cevdet abi. Bugün çok yoruldum da. Niye? Top oynadık Sultan Ahmet'te. Kimle? Kosti ile. Cevriye durakladı. O da kim? Benim gibi iş borsacı, hurum çocuğu. Yeni mi tanıştın? Bugün, köprü altında. Tam bize göre. Öyle iyi çocuk ki. Eli Cevriye'nin elinde anlatıyordu. Onu nasıl gördüğünü, sonra ikinci sefer nasıl karşılaştığını, neler konuştuğunu hep anlattı. Deniz kıyısındaki tutun altında durdular. Karşı sırtların gerisinde kıpkırmızı bir ay doğuyordu. Denizin karşı kıyıları, karşı kıyılardaki evlerin çatıları, ağaçları kan kırmızısına boyanmıştı. Niye oturmuyorsun Cevdet abi? Ay doğuyor. Oturalım haydi. Kıyıdaki tutun altına yan yana oturdular. Çok uygun var be Cevriye. Boş ver be Cevdet abi. Anlatacakların neydi? Cevriye için çekti. Sonra Erol beni tokatla dedi. Niye? Konuştuklarımı sana yetiştiriyormuşum. Eğildi Cevdet'in yüzüne baktı. Gözlerini ta karşıya dikmiş susuyordu. Ne düşünüyorsun Cevdet abi? Sonra sen çıktın evden. İş portanlı. Erol dedi ki. Onun istikbali mahvoldu dedi. Haylaz dediler. Babanla alay ettiler. Senin baban evde bulaşık mı yapıyor sahiden? Kulakları bulamaya başladı. Sonra yıkıyor mu yıkamıyor mu? Bırak şimdi bunu. Sonra ne oldu? Aile dedi ki, asıl biz onunla konuşmuyoruz dedi. Ya. Sonra dediler ki, hem bulaşık yıkıyor hem de karısından dayak yiyor. Güme başlayınca dayanamadım. Cevdet abiye binizden kuvvet dedim. Beni gitti biliyorlardı. Hepiniz döver deyince ifrit oldular. Taşla kovaladılar beni. Kaçtım eve. Haminlem çıktı başladı bağırmaya. Hem diyorlar ki, o adam olamayacak. İş portacı oldu. Biz büyük büyük mekteplerde okuyup büyük adamlar olacağız diyorlar. Cevdet sinirli sinirli güldü. Kimin ne olacağını kimse bilemez. Kırmızı eşarp tehditindeki Bill de benim gibi iş portacıydı. Ama sonra... Cevdet merakla sordu. O da kim Cevdet abi? Gözleri hep karşılarda anlattı. Uzun uzun anlattı. Bill hep Aslan Thompson diye karıştırıyordu. O da benim gibi iş borçlukta başlamış. Ben de onun gibi hak için çocuk çalıcılarıyla, kaçakçılarla, hırsızlarla dövüşeceğim. Cevdet ellerine sarıldı. Ben ne olacağım Cevdet abi? Sen de söylemiştim ya hani. Güzel ne ellim? Evet. Benim saçlarım sarı değil ya. Zararı yok. Kıpkırmızı doğan ay, sırtların ardında kurtulmuş, lacivert göklerin derinliğinde uzaklaşarak yüz yuvarlak, gümüş gibi pırıl pırıl olmuştu. Deniz karşılıklardaki evlerin çatıları, kalabalık ağaçlar süt beyazdı. Cevdet içini çekti. Alacakları olsun. Hepsini alacağı olsun. Sonra Cevriye'ye döndü. Hamilen gene dövüyor mu seni? İstediği adamın kucağına oturmadı mı dövüyor. İstediği adamına, onun da alacağı olsun. Bir gün gelecek, onların hepsini ayaklarıma kapandıracağım. Bil gibi affetmeyeceğim. Ne yapacaksın Cevdet abi? Bilmiyorum. Perili konakta bir baykuş ötüyordu. 4. ayrımın sonu sayfa 58.